Ayrım 3.
Üstadım, ben orada bizim Ermenice alfabenin veya babamın tabiriyle bizim elifbanın ilk harfleri ayıp, pen, kimin yanı sıra başka şeyler de öğrenmiştim. İşe önce Vajihi Oji'nin henüz yeni doğmuş, henüz 3-4 aylık torununun beşiğini sallamakla başlamıştım. Ben çalgıcı Haygın oğlunun, yani Vajihi Oji'nin torununun beşiğini, daha da doğrusu duvardan duvara gerilmiş salıncağını sallayıp, onun uyumasına yardım ederken, diğer taraftan da benden 1-2 yaş büyük olan, yine Vajihi Oji'nin yanında, biraz Ermenice ile daha çok da nakış, kaneviçe, örgü öğrenmeye gelen bazı kızlardan da, öğretmenimiz Oji'nin bizleri odada yalnız başımıza bırakarak avluya çıktığı, mutfağa giderek yemek pişirdiği, çamaşır yıkamaya koyulduğu zamanlarda onların kendi aralarında biraz kıkırdayarak, biraz fingirdeyip gülerek alçak sesle Diyarbakır Ermenicesiyle söyledikleri bir de mani öğrenmiştim. Eçi enünti eyse, şibeken kızdedisse, ego eçi bek mi dur, eynen bebu tipese. Babamın neler öğrendin sorusunu yanıtlamak için o anda aklıma gelen bu maniyi ezbere ve hiç şaşırma papağan gibi söylerdim. Bunu gururla söylerken bir taşla iki kuş vuruyordum. Çünkü öncelikle benim hiçbir şey öğrenmediğimi zanneden babamı böylece hem şaşırtmış hem de beni doğurtan cahil koca karı Ebem Kure Mama'yı hani ikide bir babamın kulağına eğilerek benim akıllı ve zeki bir çocuk olmadığımı, bundan ebe olarak dolaylı da olsa kendisinin sorumlu tutulamayacağını, bunun Allah'ın bir hikmeti olduğunu, o yüceler yücesinin kimi ailelere aslan gibi güçlü kuvvetli, tilki gibi kurnaz, zeki çocuklar bahşederken, babamla anamın kısmetine de benim gibi çok aptal olmamakla beraber, eh işte birazcık idare eder cinsinden, maymundan mek parmak, bir parmak daha zeki bir evlat ihsan ettiğini ama yine de oturup kalkıp Allah'a şükretmek gerektiğini söyleyip onları teselli eden Kure Mama'yı da bir bakıma kendimce yanıltmıştım. Tabii ben bu maniyi söylerken sözlerinin aşağı yukarı şu manaya geldiğini nereden bilebilirdim? Kız senin adın Anna, pencereme baksana, gel kız bir öpücük ver, damat olan babana. Velhasıl ben nereden bilebilirdim ki? Ha bu maniyi söylemiştim, ha şu türküyü. Dam üstünde uneler, tombul tombul memeler, memeler baş kaldırmış, kavuşmuyor düğmeler. Maniyi bülbül gibi söylediğimi gören babamın başımı, kıvırcık siyah saçlarımı okşayıp, benimle gurur duymasını beklerken, ansızın ve hiç beklemediğim bir anda, enseme indirdiği tokatla birlikte boylu boyunca yere serilmem bir oldu. Kendimi toparlamama fırsat kalmadan ayağa kalkmaya çalışırken yediğim bir ikinci tokadın ardından avlumuzdaki su arkına düştüm ve sırılsıklam kesildim. İyi de ben ne yapmıştım? Suçum günahım neydi? Babam neden acımasızca nasırlı elleriyle tokadı indirmişti? Bunu daha sonraları yaşım biraz ilerleyince anlamıştım. Evet, ben henüz bir kırtik boyumla babamın karşısına geçerek tombul tombul memelerden, kavuşmayan düğmelerden söz eder gibi olmuştum. Kure Mama yine haklı çıkmıştı. Evet üstadım, o gün, o tokat faslından sonra bir daha Vajihi Oji'nin yanına gönderilmedim. O gün o tokatla Vajihi Oji'nin anaokulundan şehadetnamemi bir bakıma babamın ellerinden almış oldum. Babamın tertiplediği bu görkemli mezuniyet töreninin ardından benim asıl ve resmi talebeliğim, şimdiki adıyla öğrenciliğim başladı. Gavur mahallesindeki Hançapek'teki Süleyman Nazif İlkokulu dönemim. Babam yemiyor, içmiyor, ne ediyor, ediyor, beni kış yaz demeden bir öğretmenin elinden alıyor, diğerine postalıyordu. O bir kez kafasına koymuş, gavur inadıyla beni okutup postumdan büyük adam yapmaya karar vermişti. Evet, işte bugün de eyvandaki sedirin bir köşesine çöküp, ardından bağdaş kurup oturan Der Arsen'in oturmamı emreden baş işaretiyle hemen yanına bağdaş kurup otururken daha o andan itibaren benim için ne kadar sıkıcı ve can alıcı bir yaz tatilinin başladığını da anladım. Anladım Çünkü Varjihi Oji'nin yanında ilk kez tanıştığım, her gördüğümde neredeyse midemi bulandıran o kargacık burgacık zor harfleri öğrenmenin ne denli bir engizisyon işkencesi olduğunu bir ben biliyordum, bir de herhalde Ulu Tanrı. Sahi hocam, üstadım, şimdi yeri gelmişken sormak isterim. Siz öğretmenlik yaptınız. Ermenice öğrettiğiniz köyünüz Armıdan'da nasıl bir yöntem kullanıyordunuz? Ana dilimizi nasıl öğretiyordunuz? Sizin zamanınızda dayak falaka var mıydı? Daha doğrusu var olduğunu biliyorum da siz hiç bu yönteme başvurdunuz mu? Özellikle benim gibi her şeyi anında şıp diye anlamayan, bir bakıma kas kafalı, solucan beyinli öğrencilerinize nasıl davranıyordunuz? Bıkmadan, usanmadan, bir daha tekrarlayıp onların küçücük beyinlerine yerleştirinceye kadar sabırla zamana karşı mı savaşıyordunuz? Hani yukarıda Allah olduğuna ve de Allah her yaptığımızı görüp ne yapacağımıza da hep o karar verdiğine göre, burada onun yani Yüce Tanrımızın huzurunda şunu da belirtmeliyim ki der Ersen, kilisemizde kara cübbesi, top sakalıyla Tanrı'nın huzuruna çıktığı o bitip tükenmeyen pazar ayinlerinde ne denli ciddi, ne denli asık suratlı, çatık kaşlı, ne denli otoriter idiyse, bu yaz sıcağında, bu öğleden sonraki pijamalı haliyle o denli sevecen, güler yüzlü ve de affediciydi. Benim her defasında Ç yerine C, D yerine B diye sık sık hata yaparak harfleri karıştırmamı, en basit bir banir, peynir, en basit bir çur, su kelimelerini bile Ermenice yazarken zorlanmamamı hep anlayışla karşılıyor, her defasında büyük bir sabırla, yeniden, sil baştan tekrarlayarak öğrenmem için elinden geleni yapıyordu. Ama zaman zaman onun da tepesinin tası atıyor, zaman zaman tüm sabrını taşıran man kafalığım sonucunda bana pek hissettirmeden içinden la havle çekiyordu. Hatta bir iki kez de kulağımı şöyle bir yoklayıp, hafifçe çekerek bizim değirmenci Kürt Uso'nun katırının kulağına benzetmek istediyse de bunun pek de işe yaramadığını, bir sonuç vermeyeceğini çok çabuk kavradı. Çünkü gerçek olan şu ki, eğer her yanlışımda kulağım çekilseydi, şimdi herhalde kulağımın boyu Uso'nun katırınınkini çoktan geçmiş, belki de Afrika ormanlarında yaşayan yaşlı fillerin hortumlarını bile sollamış olurdu. Üstam, ben de farkında olmadan eveleyip geveleyerek, lafı çekip çekiştirip, fil hortumu gibi uzatıyor muyum yoksa? Öyleyse kısa kesmeye çalışayım. Diyordum ki, o yaz, der Ersen'in tabiriyle bizim 38 askerimizi, yani 38 harfimizin bir kısmını yan yana getirerek dilimizi biraz heceleyebiliyor, her gün yediğimiz hats, ekmek, banir peynir ve kilerimizden gizli gizli aşırdığım çamiç, kuru üzüm, ınguys, ceviz, ayrıca detrak, defter, madit, kalem, kahana papaz sözcüklerini hem yazıyor hem de okuyabiliyordum. Özellikle de papaz sözcüğünün Ermenice'deki karşılığı kahanayı her defasında hiç yanlışsız tekrarlamamdan çok hoşlanan der Ersen, arada eferim, eferim diyerek beni yüreklendiriyordu. Peki ya geride kalanlar, ya diğer askerlerimizin tümünü ne zaman öğrenecektim? Onları da günün birinde farkında olmadan, kendimi apar topar İstanbul'da bulduğum yıllarda öğrendim ustam. Nasıl mı? Hadi müsaadenizle onu da bir çırpıda anlatayım. 1953 yılının bir yaz günü dayım Haço'nun demirci dükkanında bütün gün ha babam de babam kızgın demirleri hınklayarak pınklayarak bir güzel karşılıklı salladığımız çekiçlerimizle dövmüş o kızgın demirlerin tüm direnmelerine rağmen kiminden mı kiminden orak, kiminden kilit, kiminden çengel, kiminden tilki ve kurt kapanı, kiminden de otlamaya bırakılan eşek, katır ve atların ayaklarına takılan köstek, bizim tabirimizle keyt yapmış, sonra da yorgun argın akşamı etmiş ve artık dükkanımızı kapatıp paydos etmek üzereyken gavur babam dişçi Ali çıka geldi. Çarşıdan satın aldığı kocaman bir karpuzu ve aynı büyüklükteki bir kavunu omuzlarıma yükleyerek eve götürmem için verirken, o da her akşam iş dönüşü uğrayıp arkadaşlarıyla bir el nezere çevirmek için Balıklı Çarşı başındaki genelde Ermeni taş yontucularının uğradığı Taşçılar Kahvesi'ne doğru yöneldi. Ben akşama kadar yorgunluktan ölmüşken bir de bu angaryaya doğrusu çok kızdım ama boyun eğmekten başka da bir şansım olmadığına göre çarnaçar evin yolunu tuttum. Daracık küçelerden nefes nefese eve vardığımda yazın cehennemi güneşi, ertesi sabah erkenden yine gelip taş avlumuza postunu sermek üzere çoktan Karacadağ'ın ardına sinip gizlenmişti. Anam yufka ekmeğimizi kızgın sacın üstünde pişirmiş, bol domatesli, soğanlı, acı sivri biberli, maydanozlu, hıyarlı çoban salatamızı hazırlamış, şehriyeli bulgur pilavının tenceresini habeşe, maltıza yerleştirmiş, kahveden neredeyse gelmek üzere olan babamı karşılamak için yere sofra bezimizi sermiş, onun da üstüne bakır sinimizi koymuştu. Soframız hazır olduğuna ve babam da az önce gazete kağıdına sardığı bir parça buzla eve geldiğine göre artık yemeğe oturabilirdik. Öyle de yaptık. Anam hemen buz parçasını kırıp bir kısmını tasın içindeki ayrana, geriye kalanını da çoban salatasına attı. Kardeşlerim, anam babam, akşam yemeğimizi yemek için sinimizin etrafında çömeldik. Bağdaş kurup oturduk. Ha, unutmadan söyleyeyim. Bizler yemek yerken pek konuşmayız. Çocukların konuşması ise günah sayılır. Ben ve kardeşlerim hiç konuşmadan, günaha girmeden çala kaşık yemeğimizi yedik ve ardından da yatmak için dama çıktık. Zaten bizler genelde yemek yedikten sonra hemen yatağa koşarız. Hatta bunun için bizim Diyarbakır Ermenicesinde şöyle bir deyiş de vardır. Hets u perts, yani ye aşını koy başını. Diyarbakır'ın o cehennemi sıcağında bizler yaz boyunca damlarda, tahta tahtlarda yatardık. Neden mi? Bunu öncelikle kerpiç duvarlarımızda yuvalanmış, soktuğu zaman öldürebilen yedi boğumlu akreplerin gece bizlerle koyun koyuna yatmasını engellemek için yapardık. Sonra da sıcak yaz gecesinde açık havada yatarken gökyüzünün o esrarengiz yıldız yumağının altında uykuya hayallerle dalmak için. O gece ben tahtımızda sırt üstü uzanmış bir taraftan yıldızlar aleminin gizemini izlerken diğer taraftan da tüm hayal gücümle dayımın yanında birkaç sene daha çalıştıktan sonra yavaş yavaş demirci kalfalığından ustalığa terfi edeceğimi sonra da elim ekmek tutunca kim bilir belki de kapı komşumuz olan kızlardan süslüyle o da olmazsa kilisede koroda beraber okuduğumuz zaman zaman da Der Arsen'in dikkatini çekmemeye özen göstererek kaçamak bakıştığımız kızlardan Janet'le evlenmeyi düşleyip duruyordum. Ben hayallerimle baş başa yaşarken anamla babam da aşağıda avluda oturmuş kendi aralarında Kürtçe, zaman zaman da Zazaca konuşup duruyorlardı. Ben onların özellikle Zazaca fısıldaşmalarından hiçbir şey anlamıyordum. Ne ki laf arasında zaman zaman benim adım da geçtiğine göre belli ki onlar da benim gibi bir an önce evlenerek yuva kurmamı düşünüyor, bu konuyu görüşüyor, kendi aralarında bana hangi kızın daha uygun olacağını tartışıyorlardı. Bu da tabii ki hoşuma gidiyordu. Ama konuyu bana sormamalarına, benim de fikrimi almamalarına kızıyordum. Öyle veya böyle, benim için şu veya bu kızdan çok, öncelikle en kısa yoldan evlenmek de önemli olan. Ben evlenme hayalleri içinde yıldızlara dalıp uyuduğum o akşam onlar beni bebek kundaklar gibi kundaklayıp İstanbul'a göndermeyi konuşup durmuşlar meğer. Bunu birkaç gün sonra öğrendim. Üstadım, şimdi haklı olarak İstanbul'a gitme işi de nereden çıktı diyebilirsiniz. Öyle ya, sizin gibi benim bademciklerim şişmemiş, ameliyat olmam gerekmemişti. Aslında 40 yıl bile geçse bir gün İstanbul'a gideceğimi doğrusu düşünemezdim. Ya babam, hele anam, onlar da bunu asla düşünmeyecekti ama gelin görün ki o yaz, o günlerde aniden İstanbul'dan bir turna uçmuş, rahip kılığına bürünerek yıllar sonra Diyarbakır'a gelip konmuştu. Oysa seneler senesi, neredeyse 40 yıl, yani 1. Harbi Umumi'nin o kapkaranlık günlerinde, yani sizin de bademcik ameliyatı için yola çıkıp bir daha evinize dönmediğiniz o günlerin ardından, yolunu şaşırarak Diyarbakır'a konan bu kır saçlı, aksakallı turna, Anadolu'daki Ermeni çocuklarını toparlayıp okutmak için İstanbul'a götüreceğini müjdeliyordu. Ne zaman ve hangi yıl mı? Damlarda kalaylı bakır siniler içinde, domates sularının salçaya dönüşmesi için güneş altında pişmeye bırakıldığı zaman. Yılda tamı tamına 1953. Muhterem hocam, turnanın gelişiyle benim İstanbul'a apar topar postalanmamın başlıca nedeni ana dilimi öğrenmemdi. Doğrusu bana kalırsa İstanbullara gitmem için bu hiç de yeterli bir neden değildi. Ana dilimi öğrenme meselesi çok mu önemliydi? Bunu da bana soran olmadı ki. Gerçi artık boyum bizim cüce garabetinkini geçiyor ve bıyığım da terlemeye başlıyordu. Ama anlaşılan o ki ben babamın ve anamın gözünde hala küçük keklen oğullarıydım. Keklen, yani henüz altını pislemekten kurtulamamış bir biçare çocuk. Benim gibi birkaç keklenle birlikte Diyarbakır'dan yola çıktığımızda istasyona kadar bizi yolculamaya, uğurlamaya gelenler mendil, marhama sallayıp evlerinin yolunu tuttuklarında bizler, tren rayının üzerinde kayıp giden tekerlek gürültüleri arasında İstanbul'a doğru yıldızlı bir gecede yol alıyorduk. Ne tür bir gelecek, ne tür bir hayat bekliyorduk? 2 gün 2 gecelik tren yolculuğundan sonra İstanbul'a Haydarpaşa Garı'na ayak bastığımızda kömür isinden kapkara kesilmiştik. Hepimiz göz akları daha bir ak, dişleri daha bir parlak parlıyordu. Sevgili hocam, size uzun uzadıya bir de Haydarpaşa'dan başlayan İstanbul yaşamımızın sonrasını anlatmaya kalkışırsam, hakikaten saygısızlık edeceğimi, sizin kıymetli saatlerinizi, dakikalarınızı haksız yere çalacağımı, belki de ister istemez sabrınızı taşıracağımı düşünerek diyorum ki, eğer izin verir ve uygun görürseniz onu da bir başka gün, bir başka zaman anlatmaya çalışayım. Ancak şunu belirtmeden edemeyeceğim. Diyarbakır'da, Hançepek'te, Gavur Mahallesi'nde başlayan ancak benim fikrim dahi alınmadan alelacele sadece ve sadece ana dilimi öğrenmem için İstanbul'a postalanmamın ardından geriye kalan yaşamımı benim hiç de hayal edemeyeceğim şekilde etkileyen o anın, o yolculuğun gerisinde bıraktığım Türkçe, gavur, Kürtçe, filla sözcüğü daha İstanbul'a ayak basar basmaz götürülüp yerleştirildiğimiz Şişli'deki Karagözyan Ermeni Yetimhanesi'ndeki Ermeni çocukların ağzında bu kez alaylı şu cümleye dönüşmüştü. Koşun, koşun, Anadolu'dan Kürtler gelmiş. Allah'ın ataşı, gözün kör olmaya, di hadi. Çocuk, gözün kör olmasın, hadi sene sözlerini duymuyor, oyuncak tahta arabasının kırık tekerini onarmaya çalışıyordu. Ehey köpeğin oğlu, di hadi. Çocuk, kulakları sağırmış gibi oralı olmuyor, verha çekici indiriyordu. Tik tırak, tik tırak. Yere girmeye sen, ula gamur su kesildi, teşften taştı. Hamurun ekşimesi, sulanması, kabarıp tekneden taşması 10 yaşlarındaki çocuğun hiç de umurunda değildi. O, çömeldiği yerde ha babam de babam çekiç sallıyor, bir yandan da burnunu çekiyordu. Ula Allah belan vermeye, ula eşeğin oğlu, heyvan oğlu heyvan, tez bıra o çekici elinden, hamuru al fırına apar. Anası gelip başını dikilince çocuk telaştan şaşırıp çekici parmağına indirdi. Zonklayan parmağının acısıyla kıvranırken ansızın bir de ensesine anasının nasırlı elleriyle indirdiği tokadı yiyince boylu boyunca yere serildi. Arabanın tekeri yuvarlandı, tulumba suyunun avlu boyunca akıp gittiği arka düştü. İki seyettir boğazım patledi, köpeğin oğlu. Kağ savuş hamuri apar diyeyim, sen hiç orali olmuşsan, değilsen zahar sağır olmuşsan. Çocuk, bir gözüyle arkın sabunlu sularında yan yatmış boynu bükük tekerleği izlerken, diğer gözü de anasının kızgın, ekşimiş suratında gezindi. Hiç beklemediği bir anda ensesine acımasızca inen tokadı sindiremedi, hırsla, hışımla ayağa kalkıp bağırdı. Zati götürecatım, ne vuruysan zati. Sözlerine devam edemedi, gözyaşlarını uzun kirpiklerinin ardına gizledi. Anası, teknenin kenarından taşmakta olan hamuru bir bez parçasıyla örterken kalaylı bakır leğeni aceleyle çocuğun başına yerleştiriyor, bir yandan da söylenmeye devam ediyordu. Canım çiğiti, beni zantari ettin, çabuğu cehennem ol. Çocuk, başındaki koca hamur teknesini iki yanından sıkı sıkı tutarak sokak kapısından dışarı çıkarken anısı ardından bağırıyordu. Fırınçıya söyle ataşa yağsın koymasın, koltuğa atsın, üstüne de çarşı nişanı çeksin, ince etsin, mahle nişanı çekmesin, içi hamur kalmasın, eğip eşsin, unutmayasın ha. Diyarbakır'ın dar sokaklarından, küçelerinden, örtme altlarından geçti. Kastal'ın, çeşmenin yanından önce badanacı kevoların ardından da keldani marangoz hannelerin evine doğru yöneldi. Hanne dayının oğlu Joseph yaşıtıydı. Şimdi ne yapıyordu acaba? O da fırına mı gitmişti yoksa Gevur Meydanı'nda diğer arkadaşlarıyla beraber ana ana birinci, birdir bir, çatal matal, çelik çubuk, aşık, har, kortik mi oynuyordu? Belki de çatal lastiğini alıp Benasun bahçelerine dut kuşu avlamaya gitmişti. Kim bilir? Belki de dıngıl hava, leylek, merheli, küpeli havuzlarından birinde çimiyor veya Dicle nehrinde oltayla balık avlıyordu. Ama oralarda değilse anasıyla beraber deve, çardaklı, paşa, su akar hamamlarından birine de gitmiş olamazdı. Çünkü kendisi gibi yaşıtlarını da bu sıpa böyümüş, katır eğer olmuş diyerek artık kadınlar hamamına almıyorlardı. O zaman onu başka bir küllikte, başka bir köşe bucakta aramalıydı. Zaten artık kendisi de kararlıydı. Anasının hamur yoğurduğunu gördüğü an kapağı dışarı atacak, sokakta arkadaşlarıyla oynayacak, eve ancak akşam dönecekti. Ama güneş batmadan babasının tokadı anasınınkine hiç benzemezdi.